Ayrım 16, Şeytan Seçeneği, Frederick Forsyth, sayfa 161, 7. Bölüm. Yüksek rütbeli ve gizli amaçlı bir takım adamlar Washington ve Moskova'da hummalı bir çalışmaya girdikleri sırada Sanadriye ağır ağır Çanakkale Boğazı yoluyla İstanbul'a doğru ilerliyordu. Drake yolculuğun ikinci günü Gelibolu'nun çıplak tepelerini seyrede seyrede Marmara Denizi'ne girdi. Bu suları Kios'taki avlusu kadar iyi tanıyan Kaptan Thanos kendi kılavuzluğunu kendisi yapıyordu. Yanlarından geçen iki Sovyet kruvazörü Akdeniz'deki ABD 6. filo manevralarını izlemek üzere Çanakkale Boğazı'ndan dışarı çıktılar. O akşam gün batımından hemen sonra İstanbul'un ve Galata Köprüsü'nün ışıkları göründü. Sanadriye geceyi geçirmek üzere demir attı, ertesi sabah erkenden limana girdi. Forkliftler indirilirken Andrew Drake de kaptandan pasaportunu alıp kıyıya çıktı. Kentte daha önce kararlaştırdıkları yerde Miroslav Kaminski ile buluşup ondan deri ve süet ceket ile paltoları aldı. Gemiye döndüğünde kaptan Thanos kaşlarını kaldırdı.
''Sevgilini sıcak tutmak niyetindesin galiba.''
Drake başını iki yana sallayıp gülümsedi. ''Tayfalar denizcilerin çoğunun Odessa'ya bunlardan çıkardıklarını söylüyorlar. Ben de bir iş yapayım.'' dedim. Yunanlı kaptan şaşırmamıştı. Kendi tayfasından en az 8-10 tanesinin gemiye böyle bir yükle döneceklerini ve sonra bunları Odessa kara borsasında aldıkları fiyatın 5 katına satacaklarını biliyordu. 30 saat sonra Sanadriye Boğaz'dan çıkıp yine ağır yolla traktörleri indirmek üzere Bulgaristan'a doğru hareket etti. Dublin'in batısındaki Kildare ilçesi, Curragh'taki at yarışlarının ve Selbridge kasabasının yerleşme yeridir. Selbridge'in hemen dışında da ülkenin en gösterişli evlerinden biri olan Castle Town House bulunur. İrlanda hükümeti Amerikan ve Sovyet elçilerinin onaylarını da alarak silahsızlanma konferansı için burasını uygun görmüştü. Boyacılar, badanacılar, elektrikçiler ve bahçıvanlar bir haftadır gece gündüz çalışmışlar, çifte konferansın yer alacağı iki salonu baştan başa elden geçirmişlerdi. İki salon hazırlanıyordu ama ikinci konferansın nedenini kimse bilmiyordu. Ana binanın yüzü 40 metre uzunluğundaydı. Bunun iki ucundan üstü kapalı ve kenarı sütunlu koridorlarla diğer bölümlere geçiliyordu. Mutfak ve uşakların yatak odalarının bulunduğu kanada Amerikan Güvenlik Kuvvetleri yerleşmişti. Ahırların üzerindeki dairelere de Ruslar. Ana binada her iki konferans salonu ile alt kademe diplomatlarının oturacakları sayısız konuk odaları yer almaktaydı. Yalnızca iki başlıca diplomat ve bunların en yakın danışmanları her gece elçiliklerine dönecekler, buradaki telekomünikasyon aygıtlarından yararlanarak Washington ve Moskova ile görüşeceklerdi. İkinci konferans dışında bu kez gizli bir durum yoktu. İki Dışişleri Bakanı dünya kamuoyunun gözleri önünde Dublin'e geldiklerinde İrlanda Cumhurbaşkanı ve Başbakanı tarafından törenle karşılandılar. Geleneksel el sıkışmalar ve kadeh kaldırmalardan sonra her iki heyet iki konvoy halinde Dublin'den Castle Town'a doğru yola çıktılar. 8 Ekim günü öğle saatinde iki devlet adamıyla 20 danışmanları uzun salon denilen 40 metre uzunluğunda ve Pompei üslubunda döşenmiş salona girdiler. Salonun ortasındaki uzun masanın iki yanına karşılıklı olarak oturuldu. Dışişleri bakanlarının yanlarında savunma silah, nükleer teknoloji, uzay ve zırhlı savaş uzmanları bulunuyordu. İki devlet adamı orada ancak konferansı resmen açmak için bulunduklarını biliyorlardı. Açılıştan ve gündem üzerinde anlaşma sağlandıktan sonra her biri kendi ülkesine dönecek ve konuşmaları Sovyetler adına Profesör Ivan E. Sokolov ve Amerikalılar adına eski Savunma Bakanı Yardımcısı Edwin J. Campbell yürüteceklerdi. Bu kattaki diğer odalar stenograflara, daktilolara ve araştırmacılara ayrılmıştı. Bunun altındaki giriş katında Castle Town'un büyük yemek salonunda ikinci konferansta kapalı perdeler arkasında toplanmıştı. Buna katılanlar çoğunlukla teknokratlar, tahıl, buğday, petrol, bilgisayar ve sanayi işletmeleri uzmanlarıydı. Dimitri Rico ve David Lawrence kısa birer konuşma yaparak karşı tarafın heyetini selamladılar ve konferansın sıkıntılı ve korkular içindeki bir dünyanın sorunlarını azaltmayı başarması dileğinde bulundular. Ondan sonra öğle yemeği için toplantıya ara verildi. Yemekten sonra Profesör Sokolo, Rikov'un Moskova'ya hareket etmesinden önce kendisiyle özel olarak görüştü. "Profesör yoldaş, durumumuzu biliyorsun," dedi Rikov. "Doğrusunu söylemek gerekirse iyi bir durumda değiliz. Amerikalılar mümkün olan her şeyi koparmaya çalışacaklardır. Senin görevin ödünleri azaltmak için her adımda bir savaşın vermek olacaktır. Ama ne olursa olsun o tahıl satın almamız gerek. Ancak silahlanma düzeyi ve Doğu Avrupa'daki askerlerimizin azaltılması konusundaki her ödün daha önce Moskova'ya bildirilecek. Duyarlı alanlarda onay ya da red yanıtı verme kararını politbüro kendiliğinde tutmakta çok ısrarlı. Bu duyarlı alanların Sovyetlerin Batı Avrupa'ya saldırılarını engelleyecek alanlar olduğunu ya da Maxim Rudin'in siyasal yaşamının pamuk ipliğine bağlı olduğunu söylemekten titizlikle kaçınmıştı. Castle Town'un öteki ucunda Rikov'unki gibi daha önceden uzmanlarca elektronik dinleme aygıt kontrolünden geçmiş diğer bir odada da David Lawrence, Edwin Campbell'la konuşmaktaydı. "Her şey senin elinde Ed. Cenevre konferansına benzemeyecek bu. Sovyetlerin içinde bulundukları sorunlar, sonsuz ertelemeleri, tatilleri ve haftalarca Moskova'dan yanıt beklemeleri ortadan kaldırmış sayılır. 6 ay içinde bir anlaşmaya varacaklarını sanıyorum. Ya anlaşırlar ya da tahıl alamazlar." Diğer yandan Sokolov'un adım adım gerileyeceğini ve her an amansız bir savaşın vereceğini de unutma. Silahsızlanma konusundaki ödünleri Moskova'ya danışacağını biliyoruz. Ancak zaman hızla akıp gittiği için Moskova eninde sonunda bir karara varmak zorundadır. Son bir şey daha var. Maxim Rodin'in çok fazla sıkıştırılamayacağını biliyoruz. Aşırı gidersek devrilebilir. Tahılı alamazsa da devrilir. Bütün iş tam dengeyi bulmakta. Politbüroda bir başkaldırıya neden olmadan en fazla ödünü elde etmekte. Campbell gözlüğünü çıkartıp burnunu ovuşturdu. Sonuçsuz kalan Salt II konuşmaları sırasında tam 4 yıl Washington ile Cenevre arasında mekik dokumuştu. Ruslarla uzlaşmaya çalışmanın sorunlarını bilmeyen bir insan değildi. "Bunu söylemesi kolay David ama heriflerin iş durumları hakkında nasıl hiçbir şey açıklamadıklarını bilirsin. Nereye kadar sıkıştırılabileceklerini bilmek, hiç olmasa nerede duracağını bilmek çok yararlı olurdu." David Lawrence çantasından çıkardığı bir tomar kağıdı Campbell'a uzattı. "Bunlar ne?" Lawrence sözcüklerini titizlikle seçerek konuştu. 11 gün önce Politbüro Maxim Rudin ile Dimitri Rikov'u bu konuşmalara başlamakla yetkili kıldı. Ama bu kararı ancak 6'ya karşı 7 oyla aldılar. Politbüro içinde konuşmaları sonuçsuz kılıp Rudin'i devirmek isteyen bir fraksiyon var. Aralarındaki bu anlaşmadan sonra Politbüro Profesör Sokolov'un neler kabul edip etmeyeceğini, Rudin'in neler vermeye yetkili kılındığını tek tek madde halinde ortaya çıkardı. Bunun dışına çıktığı takdirde Rudin devrilecek ve böyle bir şey olursa biz gerçekten çok güç bir duruma düşeceğiz.
Peki bu kağıtlar nedir?
Dün gece Londra'dan geldi bunlar. O politbüro toplantısının zabıtları. Campbell şaşkınlıkla elindeki kağıtlara baktı.
Vay canına, şu halde istediğimizi yaptırabiliriz onlara.
O kadar da değil. Politbüro içindeki ılımlı fraksiyonun elde edebileceği şeyleri isteyebiliriz ancak. Bundan daha fazlasını isteyecek olursak her şey alt üst olacaktır. İngiliz Başbakanı ile Dışişleri Bakanı'nın 2 gün sonra Washington'ı ziyaretleri basında resmi olmayan bir ziyaret olarak tanımlanmıştı. İngiltere'nin ilk kadın başbakanı İngilizce Konuşanlar Birliği'nin büyük bir toplantısında konuşacak ve Birleşik Devletler Başkanı'na bir nezaket ziyaretinde bulunacaktı. Bill Matthew yanında özel güvenlik danışmanı Stanislav Poklevski ve Dışişleri Bakanı David Lawrence olduğu halde İngiliz ziyaretçilerine Castle Town konferansı konusunda ayrıntılı bilgi verdi. Gündemin beklenilmedik bir hızla hazırlandığını belirtti. Sovyetler her nokta ile virgüle itiraz etmeden iki taraf arasında ileride konuşulacak en az 3 tartışma alanı belirlenmişti bile. İki hükümet başkanının konuşmaları sona ererken Başkan Matthews, "Sayın hanımefendi, şu anda elimizde olan ve eğer olmasaydı konferansın devamını tehlikeye sokabilecek o bilgilerin kesintisiz olarak bize gelmesi gerek," dedi.
"Bülbülden söz etmek istiyorsunuz sanırım."
"Evet, bülbülün aynı biçimde çalışması çok önemlidir."
"Amacınızı anlıyorum Sayın Başkan, ancak bu operasyonun tehlike derecesini de çok iyi bilmekteyim. Sir Nigel Irwin'e bölümünü nasıl yönetmesi ya da ne yapıp ne yapmaması gerektiğini söylemek benim işim değildir. İşine karışamayacak kadar güvenirim kendisine ama elimden geleni yapacağım."
Beyaz Saray'ın önünde geleneksel uğurlama töreni yapılıp fotoğrafçılara gülümsendikten ve konuklar arabalarına binip gittikten sonra Stanislav Poklevski duygularını dile getirebildi. "Castle Town konuşmalarının başarı ya da başarısızlıkla sonuçlanması ile bir Rus ajanının içinde bulunduğu tehlike dünyada kıyaslanamaz." "Ben de seninle aynı fikirdeyim," dedi Bill Matthews. "Ama Bob Benson bülbülün şu anda açığa çıkmasının tehlikeli olduğunu söylüyor. Böyle bir şey olup da yakalanacak olursa politbüro hangi bilgilerin iletildiğini öğrenecektir. Böyle bir şey olursa da Castle Town'ı yarıda bırakırlar. Bu yüzden bülbülün ya Rusya'dan çıkarılması ya da susturulması gerek. Ama bir anlaşma imzalanmadan ikisini de yapamayız. Buna da belki daha 6 ay var." Aynı akşam güneş Washington'da hala parıldıyorken Odessa limanında San Adria demir attığı anda batmak üzereydi. Demir zincirinin şangırtısı kesilince şilebe sessizlik çöktü. Şimdi yalnızca makine dairesinden jeneratörlerin boğuk homurtusu ve güvertede bacadan çıkan buharın hışırtısı işitiliyordu. Andrew Drake küpeşteye yaslanmış liman ve kentin ışıklarının ortalığı canlandırmasını seyrediyordu. Şilebin batısında limanın kuzey ucunda tel örgüyle çevrili petrol limanı ve rafineri vardı. Limanın güneyinde ise Mendray'ın koruyucu kolu uzanmaktaydı. Mendray'ın 10 mil berisinde Dnieper Nehri 5 ay önce Miroslav Kaminski'nin küçük yelkenliğiyle denize açıldığı bataklıklar arasından denize karışmaktaydı. Andrew Drake ya da gerçek adıyla Andrei Drach, o adamın sayesinde atalarının topraklarına ayak basmıştı. Ancak bu kez silahlıydı. Kaptan Thanos'a o gece limana girebileceği ve sabaha karşı rıhtıma yanaşabileceği bildirildi. Liman sağlık ve gümrük memurları San Adria'ya girerek Kaptan Thanos'la birlikte kameraya kapandılar ve kaptanın böylesi zamanlar için sakladığı iyi kalite İskoç viskisinin tadına baktılar. Tekne öyle didik didik aranmadı. Motorun gemiden ayrılışını izleyen Drake Thanos'un kendisine ele verip vermediğini düşündü. Bu çok basit bir işti. Drake karaya ayak bastığında tutuklanır, $5,000 da kaptana kalırdı. Bütün iş Thanos'un nişanlıma para getirdiğim hikayesine inanıp inanmaması diye düşündü. İnanmışsa kendisini ele vermesi için bir nedeni olamazdı. Pek sık işlenen bir suçtu bu. Kendi denizcileri bile her yolculuklarında Odessa'ya kaçak mal getiriyorlardı. Amerikan doları da bir çeşit kaçak mal sayılırdı. Tüfek ve tabancalar bulunmuş olsaydı yapacağı iş bunları denize atmak ve Pire'ye dönüşlerinde Drake'i polise teslim etmek olurdu. Ama Drake yine de o gece ne bir lokma ne bir şey yiyebildi ne de gözüne uyku girdi. Şafak sökmeden az önce kılavuz gemiye geldi, San Adria demir aldı, römorkör öne geçti, ağır ağır dalga kıranların arasından geçerek rıhtıma yanaştı. Drake, Sovyetler Birliği'nin ılık deniz limanlarının en kalabalığı olan Odessa'da rıhtımda bir yer bulmanın çok güç ve genellikle çok zaman gerektiren bir şey olduğunu duymuştu. Ancak şimdi tahıl boşaltma hortumlarına acele gereksinimleri olmalıydı ki böyle bir gecikme olmamıştı. Kıyıdaki vinçler yükü boşaltmaya başlayınca tayfalara da karaya çıkış izni verildi. Drake yol boyunca geminin orta yaşlı marangozu ile dostluk kurmuştu. Yunanlı gemici bir kere Liverpool'a gitmiş olduğu için 20 kelimelik İngilizcesini ilerletmeye can atıyordu. Yol boyunca Drake'i her gördüğünde zevkten dört köşe olarak bunları yineleyip durmuş, Drake de başını sallayarak adamcağızı sevinçten göklere uçurmuştu. Marangoz Konstantin'e İngilizce ve el kol işaretleriyle Odessa'da bir sevgilisi olduğunu, ona armağanlar götürdüğünü anlatabilmişti. Konstantin'in de çok hoşuna gitmişti gencin bu davranışı. 5-10 kişi tekneyi terk edip rıhtım kapılarına doğru yürüdüler. Drake en iyi süet pardüsülerinden birini havanın sıcak olmasını aldırış etmeden sırtına geçirmişti. Konstantin'in omzuna asılı torbada ise şişe şişe viski vardı. Odessa liman alanı kentten ve kentlilerden yüksek bir tel örgüyle ayrılmıştı. Çitin üstünde dikenli teller ve projektörler vardı. Ana giriş kapıları gündüzün genel olarak açık durur, yalnızca kırmızı beyaz bir barikat girişi engeller. Kamyonlar bu kapıdan geçerler. Kapıda bir gümrük memuru ile iki silahlı asker bulunur. Giriş kapısının yanında bir kapısı limana, diğeri dışarı açılan uzun ve dar bir tahta kulübe vardır. Sanadria tayfaları başlarında Konstantin olduğu halde kapıdan girdiler. İçeride başında bir gümrük memurunun olduğu uzun bir tezgah ve bir göçmen dairesi memuru ile bir askerin bulunduğu pasaport kontrol bölmesi vardı. Her üçü de sıkılmış görünüyorlardı. Konstantin gümrük memurunun yanına gidip torbasını tezgaha koydu. Memur torbadan bir şişe viski çıkardı. Denizci bunun kendisine armağan olduğunu anlattı işaretlerle. Gümrük memuru dostça başını sallayıp şişeyi masasının altına yerleştirdi. Konstantin ada eli kolonu Drake'in omzuna dolayıp arkadaşını işaret etti. ''Drog'' dedi ve sırıttı. Gümrük memuru başını sallayıp yeni geleni marangozun arkadaşı olduğunu anladığını belirtti. Drake de gülümsedi. Sonra bir adım geri çekilip bir terzinin ölçü aldığı müşterisine baktığı gibi baktı adama. Yanına yaklaşıp sırtından deri pardüsüyü çıkardı ve işaretle aynı boyda olduklarını anlatarak adama uzattı. Memur pardesuyu üzerinde denemedi. İyi maldı, en az bir aydı tutarındaydı. Gülümsedi, pardesuyu masanın altına koydu ve hepsinin geçmeleri için elini salladı. Diğer memur ve asker şaşırmamışlardı. İkinci viski şişesi onlarındı. Sanadria tayfaları çıkış kağıtlarına Drake de pasaportunu verdi. Karşılığında birer kıyı izin kağıdı aldılar. Birkaç dakika sonra öteki kapıdan kentin güneşli sokaklarına çıkmışlardı. Drake liman bölgesinin kentlerle birleştiği tepede Pushkin anıtı yakınlarında eski sokaklardan birindeki bir kahvede randevu vermişti arkadaşına. 30 dakikalık bir dolaşmadan sonra aradığı yeri buldu. Denizci arkadaşlarından daha önce sevgilisini arama bahanesiyle ayrılmıştı. Konstantin'in buna bir itirazı yoktu. Kendisi zaten getirdiği Blue Jean'leri teslim etmek için kara borsacı dostlarıyla buluşacaktı. Öğleden hemen sonra gelen Lev Mishkin oldu. Çok dikkatli ve ürkekti. Drake'i tanıdığını belli etmemiş, yalnız başına bir masaya oturmuştu. Kahvesini içip kalktığında Drake de ardından yürüdü. Primorski bulvarına vardıklarında Drake'in kendisine yetişmesi için adam durakladı, konuşarak yürümeye başladılar. Drake bir sırt torbasına dolduracağı iki şişe viski, büyüteç ve kemerine sıkıştıracağı iki tabancayla o gece ilk denemeyi yapmaya karar verdiğini anlattı. Gece vakti barlara gidecek epey denizci olurdu. Tabancaların görünmemesi için başka bir deri pardüsü giyecekti. Hava serin olacağı için pardesüsünün boğazına kadar iliklenmesi kimsenin dikkatini çekmezdi. Mishkin ile arkadaşı David Lazarev Drake'i Pushkin anıtının önünde karşılayacaklar ve silahları alacaklardı. O akşam saat 8'den hemen sonra Drake ilk parti mallarla kıyıya çıktı. Gümrükçüye gülümsedi. Adam elini sallayıp pasaport masasındaki arkadaşına seslendi. Pasaport memuru hiçbir şey söylemeden Drake'in pasaportunu alıp bir izin kağıdı verdi ve çenesiyle Odessa'ya açılan kapıyı işaret etti. Drake Pushkin anıtı önüne geldiği sırada karanlıktan iki kişi çıkıp yanına yaklaştı. ''Rahat geçtin mi?'' diye sordu Lazarev. ''Çok rahat.'' ''Haydi çabuk.'' dedi Mishkin. Her ikisinde de hemen hemen Sovyetlerde herkeste olduğu gibi birer çanta vardı. Evrak çantasından çok kadınların filelerine benzeyen bu çantalara belki çantaları adı verilirdi. Bir insan yolda giderken belki değerli bir şeyin satıldığını görür ve mal bitmeden ya da kapı önünde uzun bir kuyruk oluşmadan hemen alıp çantasına atabilirdi. Mishkin büyülteci alıp daha büyük olan kendi çantasına soktu. Lazarev de iki tabancayı, yedek şarjörleri ve mermi kutularını. ''Yarın gidiyoruz.'' dedi Drake. ''Tüfeği de sabaha getiririm.'' ''Hay Allah kahretsin.'' dedi Mishkin. ''Gündüzün çok kötü.'' ''David, içimizde liman bölgesini bir tek sen iyi bilirsin. Nerede buluşalım?'' Lazarev düşündü. ''İki vinç onarım atölyesi arasında bir sokak vardır.'' Limandan çok uzak olmayan atölyeleri tarif etti. Sokak kısa ve dardır. Bir ucu denize, öteki ucu yarı yarıya, duvarla kaplı, başka bir sokağa açılır. Sen tam saat 11'de deniz tarafından gir, ben de öteki uçtan gireceğim. Sokakta başka biri varsa yoluna devam et. Köşeye sap ve yeniden deniz tarafından gir. Sokak boşsa malı verirsin. ''Peki tüfeği nasıl taşıyacaksın?'' diye sordu Mishkin. ''Deri pardesülerin içine sarıp hepsini bir metre boyunda bir torbaya yerleştireceğim.'' ''Gelen var, dağılalım.'' dedi Lazarev. Drake San Adria'ya döndüğü zaman gümrük memurlarının değişmiş olduğunu gördü. Üstü başı iyice arandı, tertemizdi. Ertesi sabah Kaptan Thanos'tan nişanlısıyla son bir kez görüşmek için izin istedi. Thanos Drake'i görevinden affetti. Gümrükçü bu kez ceplerini boşaltmasını isteyince bir an sırtından soğuk terler boşandı. Torbasını tezgahın üzerine bırakıp ceplerini boşaltıp 4 tane $10'lık adamın önüne bıraktı. Kötü bir gününde olduğu anlaşılan gümrükçü parmağını azarlar gibi sallayıp dolarlara el koydu. Torbaya bakmadı bile. Deri ceket geçerli bir kaçakçılık malıydı ama dolarlar öyle değildi. Sokak bomboştu, karşı taraftan Mishkin ile Lazarev göründüğünde Drake de deniz tarafından girmiş yürümeye başlamıştı. Mishkin, Drake'in geldiği yöne dikkatle baktı. Yan yana geldiklerinde tamam dedi Drake, torbayı Lazarev'in omzuna attı. Talihiniz açık olsun dedi yürümeye devam ederken. İsrail'de görüşürüz. 16. ayrımın sonu. Sayfa 171.